家に行く。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 9 Eylül 2019 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Hararoğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Necdet Tunaç'la birlikte değerlendireceğiz. Sonra ekonomide yaşanan gelişmelere göz atacağız. Polis Akademisi öğretim üyesi Doktor öğretim üyesi Mehmet Levent Yılmaz stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Sabahın manşeti bizi Kandil'e HDP gönderdi. İşte teslim olan örgüt üyelerinin itirafları. 17 yaşındaki TT, Diyarbakır HDP binasında beni PKK'lılara teslim ettiler. Onlar da silah verip dağa çıkardı. Çocukları dağa kaçırılan annelerin Diyarbakır'da başlattığı eylem, HDP'li gençleri örgüte kazandırmadaki rolünü gözler önüne serdi. PKK'dan kaçan teröristler bu rolü şöyle anlattı. Van HDP'den Diyarbakır HDP'ye götürüldüm. 5 kişi daha vardı. Bizi silahlı gruplara teslim ettiler. Onlar da Kandil'e çıkardı dedi Delal Delba, kod adlı HA. Gülcan Ekin kod adlı ZE, HDP'liler köyümüze gelip yurt dışında 2000 dolara çalışmak isteyenler bize gelsin dedi. HDP il binasına gittik, bizi yurt dışı diye Kandil'e götürdüler diyorlar. Evladımın ölüsüne bile kavuşmaya razıyım başlığı var. Diyarbakır HDP binasının önünde evlat nöbeti tutan anaların yanındayım. Ayşegül Biçer onlardan biri bir yıl önce PKK tehdit edip oğlunu bekleme yoksa kafasına kurşun sıkılmış bulursun demiş. Ölüsünü getirirlerse buna da hazır mısın diye soruyorum. Cevabı yürek yakıyor. Yeter ki gelsin Mustafa'mın ölüsüne de sarılmaya razıyım diyor. Şebnem Bursalı annelerin acısını paylaştı demiş Sabah gazetesi. Milliyet gazetesinin manşeti eğitime kozmik oda. E-rehberlik sistemiyle Çocukların her türlü sosyal, duygusal, bilişsel becerilerine ilişkin kayıtlar artık ilkokul 1. sınıftan itibaren tutulacak. Milliyete konuşan Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen yıl 800 bin öğrencinin zeka taramasının sisteme aktarıldığını belirterek, 2-3 yıl içerisinde bütün Türkiye'deki taramayı bitireceğiz. Sadece zeka taraması olarak değil, rehber öğretmenlerimiz marifetiyle çocuklarımızın her türlü ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesi için e-rehberlik sistemini kurduk dedi. Bu sistemle çocukların yetenek ve becerilerine göre üniversiteye yönlendirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Selçuk, çocukların sosyal, duygusal, bilişsel becerilerine ilişkin kayıtların ilkokul 1. sınıftan itibaren tutulacağını söyledi. Selçuk, çocuğun sosyal, duygusal özellikleri nelermiş, bunların hepsini orada görme imkanı olacak dedi. Sistemi veliler de görme imkanına sahip olacaklar. Bu arada akademisyenler koçluk yapacak başlığı var. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü üniversitelerle işbirliğine giderek danışman akademisyen uygulamasını başlattı. Devlet okullarında hayata geçecek uygulamada devlet ve özel üniversitelerden akademisyenler okullara giderek çocuklara koçluk yapacak. Bu hazırlıklarla birlikte ders zili bugün çalıyor demiş Milliyet Gazetesi. Yaz tatilinin ardından 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için yeni eğitim öğretim yılının İlk ders zili bugün çalacak. Yeni eğitim ve öğretim yılı için birinci dönem 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma günü tamamlanacak diyor gazete. Hürriyet gazetesinin manşeti bu kadar ucuz mu? İTÜ elektrik mezunu, ödüllü yüzücü, genç mühendis Halit Ayar'ı öldüren sabıkalı katilin ifadesi isyan ettirdi. Para istedik, vermedi, bıçağı salladım. Henüz 23 yaşındaki Halit Ayar, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliğinden bu yıl mezun oldu. Almanya'da yüksek lisansa hazırlanıyordu. Enka'da ödüllü bir yüzücüydü. Önceki sabaha karşı Sinan Nalçacı ile Kanada'ya eğitime gidecek arkadaşları Tolga Ozan'ı yolcu etmek için Beyoğlu'ndaydılar ama onları ölüm bekliyordu. Üç arkadaşın yanına yaklaşan ikisi de sabıkalı Emra Yaşar ve Erhan Kurdal para istedi. Bıçak çekmek için hayır yanıtı yetti. Ayar'ı öldürdüler, Nalçacı'yı yaraladılar ve cezaevinden izinli çıktığı belirlenen Emra Yaşar'ın ifadesi Türkiye'de ölümün ne kadar ucuz olabileceğini gösteriyordu. Para vermedi, öldürdü. Yeni Birlik gazetesinin manşeti ABD PKK için istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müttefikimiz bizim için değil, terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusundan başlayıp Irak sınırına kadar uzanacak bir güvenli bölge oluşturmak için Amerika ile görüşme halindeyiz. Amerika ile de görüşürüz ancak bu konuda bizim istediklerimiz de onların kafalarındakinin aynı şey olmadığını attığımız her adımda tekrar görüyoruz. Biz bölgede yuvalanan terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken, onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde idare etmenin hesaplarını yapıyorlar ifadelerini kullandı. Erdoğan, Eylül ayı bitmeden Fırat'ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır. Orada 1 milyon kişiyi iskan edebilmek için şehirleri ve kırsalıyla tüm bölgeyi fiilen güvenli hale getirmiş olmalıyız. Bunun için ne kadarlık bir güç gerekiyorsa o kadarını kullanmakta kararlıyız şeklinde konuştu. Bu arada Fırat'ın doğusunda ilk kara devriyesi başlığı var. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri unsurları Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeye birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesi yapıldı diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan bir açıklama var. Müttefiklerimiz birinci elden tanıklık etti. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Miley Skaggins, Türk ve Amerikan askerlerinin icra ettiği ortak devriye görevine ilişkin müttefiklerimiz YPG unsurlarının gönüllü olarak terk ettiği yerlerdeki YPG mevzilerinin ve bölgelerinin ortadan kaldırılmasına birinci elden tanıklık etmiştir iddiasında bulundu. Yeni Şafak gazetesinin manşeti "Önce oğlunu sonra seni öldürürüz." Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin oturma eylemini taciz, alaylar ve saldırılarla durduramayan HDP'liler ölüm tehdidine başladı. Gece yarısı evine dönen Rauf Biçer'in önünü uzun namlulu silahlarla kesen 3 HDP'li, "HDP binasına giderseniz önce evladınızı sonra da sizi öldüreceğiz," dediler. Yeni Akit gazetesinin manşeti "Kan ağlamayan Kürt evi yok." Akit, eli kanlı terör örgütü PKK'dan evlatlarını isteyen ve onları HDP'nin kandırdığını söyleyen ailelerle konuştu. HDP'li yöneticilerin kendilerine hakaret ettiğini söyleyen aileler, "Bizi buraya evlatlarımızın acısı getirdi. Kan ağlamayan Kürt evi kalmadı. Evlatlarımızı istiyoruz, sesimizi herkesin duymasını istiyoruz," dediler. Türkiye gazetesinin manşeti "Bizi tehdit ediyorlar. HDP'li caniler yüreği yanık ailelerin yolunu uzun namlulu silahlarla kesip eyleme son verin, ölürsünüz," diyerek tehdit etti. Çocukları ve gençleri terör örgütüne peşkeş çeken HDP panikledi. İl binasının kepengini kapatan, evlat acısıyla dalga geçen PKK uzantısı son olarak teröristleri anaların üzerine saldı. Üç terörist, Ayşegül ve Mustafa Biçer çiftinin yolunu kesip "bir daha eyleme katılırsanız ölürsünüz," diyerek tehdit etti. Kafasına uzun namlulu silah dayandığını söyleyen Baba Biçer, "Bana evladınız dağda mücadele ediyor, sizin bu halinizi görse kendi kafasına sıkar," dediler diye konuştu. Çocuklarından ayrı geçen her gün zaten öldüklerini hatırlatan Biçer, "Allah'tan başka kimseden korkmuyoruz, tehditler bizi pes ettiremez," dedi. Star gazetesinin manşeti "Oğlumu gelin arabasıyla kaçırdılar." 16 yaşındaki oğlu Yusuf'un 4 ay önce Diyarbakır'da kaçırıldığını söyleyen Celil Bektaş, "HDP binasında oğlumla birlikte 7 çocuk arka kapıdan gelin arabası gibi süslenmiş minibüsle kaçırıldı," dedi. Akşam gazetesinin manşeti "Bak israf böyle önlenir." Beylikdüzü'nün yeni başkanı da CHP'li. İlk işi İmamoğlu'nun şişirilmiş ihalelerini düşürmek oldu. 9 milyon lira tasarruf etti. İstanbullulara hizmet veren araçları israf diyerek yeni kapıya çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Kültür AŞ'nin başına getirdiği Serdal Taşkın'ın şirketinin tek başına girdiği ihaleye 14 milyon lira ödedi. İmamoğlu'nun halefi Murat Çalık ise israfı kısarak kültür ihalesini yineledi. Sanatçı sayısından meşaleye, limonatadan balona tüm israflar ortadan kaldırıldı. Rekabet oluştuğu için fiyat kırılan ihale sonunda ortaya çıkan rakam 5 milyon lira oldu. Milat gazetesinin manşeti namus davası. Kızları daha kaçırılan ailelerin acısı bin kat daha ağır. Orada çocuklar korkunç şeyler yaşıyor. Bunu hayal edip dile bile getiremeyen Müslüman Kürt halkı için bu iş artık namus meselesi demiş Milat gazetesi. Bugün son gazetemiz Diriliş Postası olacak. Diriliş Postası'nın manşeti HDP emriyle ölüm tehdidi. Çocukları daha kaçırıldığı için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Biçer ailesi, HDP Bağlar İlçe Gençlik Kolları üyesi 3 kişinin eylemlerini sonlandırmaları için uzun namlulu silahla kendilerini tehdit ettiğini bildirdi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Fatih Oruk hattımızda bizi bekliyor. Fatih Oruk, günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde neler var?
Bugün gündemin en önemli başlığı şüphesiz yeni eğitim öğretim yılının başlıyor olması. Okullarda ilk ders zili çaldı ve milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim yılına başladı. Bu sene birçok yeniliği de beraberine getiriyor. Hem teneffüs süreleri uzadı hem de ara tatiller geldi. O yüzden öğrencileri yakından ilgilendiren bir başlık. Siyasete dönecek olursak, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara'da resmi bir programı paylaşılmadı. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi de 96. yaşını kutluyor. Anıtkabir'de başlayacak etkinlikler ve MYK toplantısı sonrasında ise çeşitli törenlerle Cumhuriyet Halk Partisi bugün 96 yaşını kutluyor olacak. Tabii aynı zamanda FETÖ davalara devam ediyor. Sincan'daki kampüste Akıncı Üssü davası, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davası bugün yine Sincan'daki kampüste görülmeye devam edilecek.
Fatih Oruk, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu'nun yayına.
Teşekkür ediyoruz. Bugün gazete manşetlerini ve gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gündemde artık neredeyse bütün aileleri, tüm çocukları, öğrencileri ilgilendiren bir başlık var. Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. İlk ders zili çalacak, tatil sona erdi. Neler söyleyeceksiniz?
Vallahi ben sabah biraz erken çıktım.
Biz de öyle. Yani böyle, erkenden çıktık.
Ama fazla erken çıkmışım. Muhtemelen çocuklar evlerinden çıkmadan ben iş yerindeydim. Çünkü o trafiğe takılıp mesela sizin programınıza gelememe riskiyle karşı karşıyaydık.
İlk gün çok kalabalık
oluyor. İlk hafta böyle bir çocuklar, aileler, işte okul servisleri, trafik. Yani bu işle ilgisi olan olmayan herkes etkileniyor bir şekilde ama yani baktığımız zaman da bir Orta Avrupa ülkesinin çok daha üzerinde bir nüfusun bir yerden bir yere günübirlik taşındığını düşünecek olursak, bu servis araçları dahil olsun, ailelerin araçları olsun, öğrenciler olsun. Yani korkunç bir sirkülasyon var. Hemen hemen İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere. Ya, tüm öğrencilere başarılar diliyoruz tabii ki. Yani yeni Milli Eğitim Bakanı, daha doğrusu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ben kendisini Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı döneminden tanıyorum. O zaman yeni yetme bir eğitim muhabiriydim. Projelerini dinlerdim. Emin olun çok uzağa gitmemiş Ziya Hoca. Yani hedefleri, hayalleri baktığınız zaman anlattığı projeler gerçekten çok güzel projeler ama bunları hayata geçirmek tabii ki önemli olan. Bu kısa süre içerisinde sürekli kendisini sıkıştıran bir takvim var önünde. Yani neredeyse 20 yıllık bir muhasebeyi 1-2 yıla sığdırmak da doğru değil ama ben doğru işler yaptığını düşünüyorum Ziya Selçuk'un ve onunla birlikte başta olmak üzere, çünkü onun da bir, bu işin içerisinde bir siyaseten de bir sorumluluğu var, bakan olarak da sorumluluğu var. Ailelerin, çocukların, herkesin yeni eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız, bol yıldızlı ilkokul öğrencilerine, üniversite adaylarına yorucu bir tempo, orta öğretimdeki öğrencilere de üniversite öncesi girecekleri sınavlarda başarılar dileriz.
Evet, bir maraton başlıyor. Ailelere kolaylıklar diliyoruz, çocuklara da başarılar diliyoruz yeni eğitim öğretim yılında. Evet, gazete manşetlerine şöyle bir göz attığımızda yine güvenli bölgeyle ilgili ayrıntılar gözümüze çarpıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Malatya 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu ve güvenli bölgeyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik sert eleştirileri vardı ve Amerika Birleşik Devletleri terör örgütüne güvenli bölge oluşturmanın peşinde dedi. Yine Eylül sonunu işaret etti. Hem bu açıklama önemliydi, bir yandan da Fırat'ın doğusunda kara birliklerimiz Amerika Birleşik Devletleri ile bir ortak devriye gerçekleştirdiler. Nasıl değerlendireceksiniz bu gelişmeleri?
Şimdi biraz geniş perspektifte bakmak gerekiyor olaya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini isterseniz en sona koyalım. Bu sürece nasıl gelindi? Bu sürece Ağustos ayının başlarında Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan o üç günlük kritik görüşmeler, daha doğrusu pazarlıklarla gelin. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında güvenli bölgenin oluşturulması için hangi adımlar atılacak, hangi merhalelerden geçecek, güvenli bölge kurulacak mı? Bunlar ele alındı ve masadan tokalaşarak iki taraf ayrıldı. 12 Ağustos'ta Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulması için Şanlıurfa Akçakale'de bir alan belirlendi. Burada bir Amerikalı generalle birlikte bir Türk generalin ortaklaşa koordine edeceği bir merkez kuruldu. 14 Ağustos'tan itibaren söz konusu güvenli bölge olarak belirlenen alanda hava sahası açıldı ve insansız hava araçları buralarda keşfe başladı. Neden keşfe başladı? Çünkü Akçakale'de yüksek bir tepeye çıktığınız zaman karşı taraftaki YPG, PKK mevzilerini görebileceğiniz bir noktadaydı artık tehdit ve tehlike Türkiye açısından. Ve baktığımız zaman da önce bu mevzilerin ortadan kaldırılması gerekiyordu. Diğer taraftan baktığımızda 14'ünden sonra da işte askeri helikopterlerin uçuşuna başlandı. İki kol halinde, iki tane Amerikalı, iki tane Türk helikopter, içerisindeki askeri personellerle birlikte atılan adımlar, işte mevziler ortadan kaldırıldı mı, yığınaklar kaldırıldı mı, onlara bakıldı. Kara devriyesinin ne zaman olacağı merak konusuydu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Malatya 2. Ordu Komutanlığı'nın ziyareti sırasında açıkladı. Yani pazar gününü işaret etti. 8 Eylül pazar günü kara devriyesi başlayacak dedi. Şimdi buraya kadar her şey bizim bir hafıza tazelememiz ama şöyle bir endişe var Ankara'da. Bir Münbiç hatırası var bizim geçmişimizde. Hatırlarsanız siz de burada bir geçtiğimiz yıllar içerisinde bir yayın yaptık. Tam bu zamanlar. Temmuz ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. 2018'in Temmuz ayında, Haziran ayında bir mutabakat imzalandı Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında. Yani bir belgeye imza atıldı. O imzanın birinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tarafı vardı. Diğer tarafta Mike Pompeo'nun imzası vardı ki yeni Dışişleri Bakanı olmuştu. Denilmişti ki Münbiç'ten ağır silahlar çıkartılacak, YPG, PKK unsurları burayı terk edecek ve buraya asıl olan, oranın sahibi, asıl sahibi kimlerse onlar getirilecek. Tamam mı? Tamam. Ortak devriye, ortak devriye. Türk bayrakları, Amerikan bayrakları burada devriye atacaklar. Atacaklar mı? Atacaklar. Dünkü görüntüyle Münbiç'teki o takvimdeki görüntü arasında aslına bakacak olursanız şimdiye kadar geldiğimiz noktada pek bir fark yok. Ama işin özüne geldiğimiz zaman o zaman ne oldu? Yine bir DH tiyatrosu oynandı burada. İki tane lokantada DH'in üstlendiği patlamalar gerçekleştirildi. İşte insanlar hayatlarını kaybetti. Amerika dedi ki bir dakika, bizim buradaki bulunma nedenimiz DH'le mücadele ve DH gördüğümüz kadarıyla o tehdit hala burada. Ve biz bir süre daha DH'le mücadele kapsamında geçici olarak müttefikimiz. Siz bizim kalıcı müttefikimizsiniz. Tamam, onda bir problem yok. Kalıcı dostumuz ama şu anda geçici olan bir dostumuz var. Onunla bu Münbiç'teki YPG unsurlarıyla, daha doğrusu onlar SDG diyordum işte, alfabede harf bitmediği için, onlarla beraber bu DH'le mücadele edeceğiz dediler. Biz de bunu yemek zorunda kaldık, çıkmadılar. Şimdi bunun bir defa tekrarlanmaması için, bir daha yaşanmaması için Ankara işi baştan sıkı tutuyor. Yani şu yoğurdu üfleme hikayesine döndü iş. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar mevkidaşı Mark Esper'la sürekli telefon diplomasisi halinde. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la bu konuyu görüşüyor. Diğer taraftan Orgeneral Yaşar Güner ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'la sürekli temas halinde. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden dikkat ederseniz ne zaman bir açıklama gelse Türkiye'den hemen güvenli bölge kurulsun, vakit kaybetmeyelim açıklaması geliyor. İşte Dunford açıklama yapıyor Cuma günü. Burada Türk birliklerinin tek başına güvenli bölge kurması bizim çıkarlarımıza hizmet etmez diyor. Ertesi gün Yaşar Güler, muadili kimse, Ankara bunu iyi organize etmiş, muadili kimse çıkıyor diyor ki hayır, biz burada güvenli bölgenin bir önce kurulmasını istiyoruz diyor. Hulusi Akar gecikme olmasını istemiyoruz dedi. Artık daha bunun ötesi yoktu ama dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri oldukça dikkat çekiciydi. 3-5 araç gezdirmekle, 2-3 helikopter uçurmakla güvenli bölge kurulmaz dedi. Bu neden dedi? Oraya gelelim. ABD Başkanı Donald Trump 20 mil sözü verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye. Yani 20 mil mesafesinde güvenli bölge oluşturulacak. Yaklaşık 30-32 kilometrelik bir derinlikten bahsediyoruz. Ve burada hiçbir şekilde YPG, PKK unsurları olmayacak. Buralara da Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade etmiş olduğu gibi Türkiye'de yaşayan en az 1 milyon deniyor ama daha da fazla olabilir o ilerleyen zamanda. En az 1 milyon mültecinin bu bölgede yapılacak konutları yerleştirilmeleri. Bununla ilgili olarak Merkel'le de görüşüyordu. Çünkü bir döner sermaye gibi düşünün burada. Çünkü konut yapılacak, inşaat sektörü, işte çark dönecek, bir fonlama olacak. Bunlar güzel şeyler diyor ama Cumhurbaşkanı burada plan çok güzel ama uygulamaya gelince ah vah falan diyor. İşte o kapıları açma hikayesi de oradan geliyor. Ve verilmiş bir söz var. Ve bu söz nedense bir türlü tutulmuyor. Üstelik uluslararası kamuoyuna, uluslararası ajanslara konfirm edilmiş, yani onaylanmış bazı haberler düşünün. Nedir o? Uluslararası koalisyon güçleri ve Amerika Birleşik Devletleri unsurları Suriye'nin daha da güneyinde YPG PKK unsurlarına bir onların ifadesiyle SDG'ye helikopter eğitimi veriyor. Yani helikopter pilotluğu, işte savaş helikopteri nasıl kullanılır? Yani biz adamlardan buradan güvenli bölge için terör unsurları bizden uzakta tutun. O vermiş olduğunuz binlerce tır, silah Türkiye'ye tehdit oluşturuyor. Yani kalibresi bakımından, Türkiye'yi vurma hedefi bakımından. Biz neden Afrin'e girdik? Çünkü oradan sürekli füze atılıyordu. Neden? Çünkü Allah'ın ellerindeki füzeler Türkiye'ye tehdit oluşturuyordu. Camide bam diye camiyi vuruyordu, kahveyi vuruyordu. O menzili şu anda alan hakimiyeti kurulduğu için bir tehdit kalktı ortadan. Ama işte Fırat'ın doğusunda yapılmak istenen bu. Türkiye'den tehdit oluşmasını uzaklaştıracak bir menzilin dışarına çıkarmak. Eğer bu YPG PKK'nın elinde balistik bir füze yoksa bizim için bir tehdit oluşturmayacak 32 kilometre derinlik. Böyle hesaplıyoruz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade ettiği bir konu var. Ya bunlar için güvenli bölge kuruluyor diyor ki haklı. Ya bizim için kurulmuyor ki bir güvenli bölge. Bizden uzaklaştırıp biz onları güvence altına almak için böyle bir planlama içerisindeler. Ve bu işin sonu Eylül ayının sonunu gösteriyor. Neden Eylül ayının sonunu gösteriyor? O soruna da yanıt verelim. Eylül ayının sonunda 22'si gibi yanlış hatırlamıyorsam Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a gidecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na. Ve burada ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleşecek. Ve bu görüşmede bu sorulacak. Ya siz 20 mil dediniz. Ama ne 20 mil var ne bir şey var. 5 kilometre bize bir güvenli hat oluşturunuz. İşte 3-5 kamyon dolaşıyor. 2 tane helikopter geçiyor. Bir de İHA geçiyor. İşte 2 tane tünel kazılmış. Onlar imal ediyor. İşte al sana güvenli bölge. Biz bunu kabul etmiyoruz. Sizin verdiğiniz söz buydu. Ya siz ya sizinle. Ya da siz. Biz bunu yapacağız ifadesi kullanılacak. Trump ne diyecek bilmiyoruz. Çünkü Trump da çok böyle aklı başında ayağı yere basan biri değil. Geçen sene Ocak ayında ne dedi? Suriye'den artık Amerikan askeri bulundurmayacağım. Ne hali varsa görsün buradaki ülkeler. Yeter benim para harcadım. Biraz da başkaları emek ve para harcasın dedi. Aradan geçtiğimiz süre zarfında Amerikan birlikleri daha fazla gelmeye başladı Suriye'ye. Yani bir şey değişmiyor. Yani o verilen söz tamam ama sonuç yok ortada. Sahada bir şey yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuya değiniyor. Yani tamam masada bir şeyler elde ediliyor ama sahada görmek istiyoruz diye. Biraz sanki burada benim bu şahsi fikrim iyi polis kötü polis oynuyor. Yani Hulusi Akar burada iyi polis diplomatik olarak masada ya bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan son derece net vallahi gireceğiz biz haberiniz olsun derken Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında söylenmesi gerekeni hiç yapılamadan hem iç kamuoyuna hem dış kamuoyuna ilan ediyor. Yani biz bu işi sizle yaparsak yapacağız, yapamazsak yapacak da bir şey yok, gireceğiz. Avrupa Birliği'ne de diyor ki artık bizim de canımıza tak etti. Sürekli olarak bize mülteci geliyor. Açıyoruz kapıları. İşte biraz da siz tanışın bu insanlarla. Biz yeterince tanıştık. Bayağı haşır neşir olduk. Biraz da siz tanışın diyor. Çünkü öyle toplam Avrupa nüfusuna 1 milyon Suriyelinin gitmesiyle olmuyor iş. Onun neredeyse 4 katı bizim ülkemizde. Bazı illerde neredeyse demografik yapı eşit hale geldi. Tamam, ağırlamak, ensar olmak her zaman iyidir. Ama bunun bir de maliyeti var. Getirilmiş olduğu sorunlar var işte. Siyasi sorunlar var. İstanbul seçimlerinin AK Parti tarafından kaybedilmesinin temel nedenlerinden biri de Suriye'deki mülteciler konusu biliyorsunuz. Yani bunu ya, anketlere yansıyan bir şey. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyu sıkı tutuyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrasında sanırım dananın kuyruğu kopacak gibi.
Peki bakalım işaret edilen Eylül sonu o Amerika ziyaretinden sonra neler olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi bir de gazete manşetlerine baktığımızda geçtiğimiz haftadan aslında yansıyan bir gündem. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül'de başladı. Ailelerin ve işte çeşitli sivil toplum kuruluşlarının nöbeti. Milliyet Gazetesi bekleyen aile sayısının 15'e çıktığını söylüyor. Hem böyle bir bekleyiş var. Aileler çocuklarını istiyorlar. Hem de farklı gazetelerde de oraya giden ailelerin örgüt tarafından tehdit edildiği ayrıntıları var. Bu durumu nasıl değerlendireceksiniz?
Valla o aile sayısı 15'si az. Yani 38-40 yıldır mücadele ettiğimiz terörle mücadele konusunda herhalde oranın kaynaması lazım. Ama işte terörle tehdidi, ailelerin tehdit edilmesi, işte biraz önce siz de gazete başlıklarında okudunuz. Bağlar Gençlik Örgütü, işte HDP'nin adlandırılmış bir aileyi tehdit etmiş, uzun namlulu silahlarla başlarına silah dayamışlar. İşte kafanıza sıkarız, oğlunuzu da sıkarız, şöyle yaparız, böyle yaparız. Başından beri takip ettiğim olay şu, hep şunu bekledim bu süre zarfında. O binanın içerisinde bulunan, önündeki ailelerden bahsetmiyorum, içerisinde bulunanlardan biri çıksın HDP'lilerden ve desin ki ya kardeşim ne alakası var bize PKK'nın? Biz mi kaçırdık sizin çocuğunuzu? Gidin. Terör örgütünden isteyin. Bizim terör örgütüyle herhangi bir şekilde bağlantımız, organizasyonumuz, herhangi bir bağımız yok. Bunu dese aslında birçok şey çözecek HDP kendi içerisinde ama bunu diyemiyor. Yani ısrarla gazete başlıklarında, HDP yöneticilerinden bu açıklamayı bekledim. Yani siz şimdi bir partinin, siyasi partinin yöneticisi olsanız, ben de size sorayım. Kapınızın önünde bir sürü dikilse, verin çocuklarımız dese siz ne dersiniz? Kardeşim gidin terör örgütüyle konuşun. Bizim terör örgütüyle bağlantımız yok. Ne bağlantımız organik, ne inorganik, ne dolaylı ne dolaysız, hiçbir şekilde bağlantımız yok demelerini beklersiniz değil mi insanların? Ama demiyorlar. Neden? Çünkü böyle bir durum, bir realite var ortada. Yani madem şimdi bu insanlar daha gidip daha da terörist arayıp benim çocuğumu verin diyemeyeceğine göre, onun bağlantısı olarak ifade edilen, görülen, yanlış anlaşılmasın, bu insanlar da İstanbul'dan, Bursa'dan, Ankara'dan gelmedi, o bölgenin insanları. Hatta kendileri de ifade ediyor, biz de HDP'liyiz, biz de HDP'ye oy verdik, biz de Kürt'üz ama çocuklarımız yok diyor. Yani evlat acısı başka bir şey Arzu Hanım. Yani evladına haber alamamak başka bir olay. Yani evladın mesela örnek veriyorum ebeveynler için biraz geç gelse, hava karardıktan sonra gelse, biraz geç gelse endişelenirsiniz metropolde yaşarken. Nerede kaldı, telefonun bataryası mı çekmiyor, ulaşamıyorum dersiniz. Bu ailelerin halini düşündüğün zaman çok az 15, 150 olması lazım, 300 olması lazımdı. Çünkü bu kadar az olduğunu düşünmüyorum ben bu olayın. Ve nitekim Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bu yaşananlarla ilgili olarak da HDP Diyarbakır il ve ilçe yönetimleri hakkında soruşturma başlatmış. Yani bu iş nereye doğru gidiyor bilmiyorum ama burada bir ortada bir çarpıklık var. Yani tamam daha da Türk Sağlık Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı unsur, bağlı unsurlar terörle mücadelesini yürütüyorlar ama terörle mücadelenin bir başka ayağı da bu. Anneler, yani annelerin feryatları, annelerin haklı tepkileri. Ya ver çocuğumu diyor. Daha bundan başka ne denebilir ki? Yani işte senin çocuğun gönüllü geldi. Gönüllü geldiği için mi işte düğün arabası gibi süslenmiş bir arabayla partinin arka tarafından kaçırılıp dağa götürülüyorlar? Ya da gönüllü geldiyse bırakın bakalım silahla tehdit etmeyin ya da dağda infaz etmeyin kaçmaya çalışan ya da örgütten kopmaya çalışanları. Bakalım ne kadarı geliyor? Ya bunu denemesi bedava. Madem böyle bir biz mi kaçırdık, niye bize gelmiyorsunuz diyemiyorlar. Bari burun esinler. Tamam biz serbest bırakıyoruz. Yıllardır elimizde büyüttüğümüz, zehirlediğimiz, bir hiç uğruna dağlarda yıllardır sürünen bu insanları bırakıyoruz. Ve onlar da kendileri inisiyatif kullansınlar dediklerine bakalım ne oluyor. Yani devlet de güvence versin. Desin ki tamam kardeşim ben yargılamayacağım. Gelsin bakalım. Sonra bir hesaplaşırız biz kendi aramızda. Ama öncelikle bir ulaşsın. Bakalım ne oluyor? Yani bu tek taraflı bir olay değil. Ve gelen bilgiler işte o ifadeleri görüyoruz yani. 12-13 yaşında çocuklar kaçırılıyor. Orada nelerle karşılaştıklarını hiç bilmiyoruz. Affedersiniz ensest ilişkiler. ne olduğu belli olmayan sapık ilişkiler. Ve hepsinden önemlisi bir hiç uğruna. Ne yapacaksınız? Burada devlet mi kuracaksınız yani? Dağdan gelip 12-13 yaşındaki çocukları kandırıp yıllarca dağlarda süründürdükten burada mı kuracaksınız? Gelin kurun bakalım nasıl kuruyorsunuz? Bu annelerin çığlığı önemli ama daha da ilerleyen zamanda büyüyecek. Ben bu sayının çok da artacağını düşünüyorum.
Peki bakalım gelişmeler ne yönde olacak hep birlikte göreceğiz. Bir de büyükşehir belediyeleriyle ilgili gelişmeler var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hafta sonu katıldığı bir televizyon programında İstanbul ve Ankara için kayyum atanmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Bazı Doğu ve Güneydoğu'daki illere kayyum atanmasından sonra. Bu açıklamaları nasıl değerlendireceksiniz? Gelişmeler ne yönde olur?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bunu net olarak ifade etti aslında. Şimdi bu kayyum atanmasının temel nedenlerinden biri terör mücadele olan doğrudan bağlantıları. İşte katıldığı televizyon programında da gösterdi. Mesela kayyum atanan, ona da kayyum deniyor, kayyum deniyor tam olarak
Evet.
bilmiyorum ama
İki
yani
türlü
bunu
de yazıyorlar ve söylüyorlar.
kayyum atanmasındaki nedenlerden biri olarak mesela bir belediyenin deposundaki havan topu mermilerini gösterdi. Şimdi baktığın zaman bir İçişleri Bakanı'nın gösterdiği materyale ne bileyim bir belediyenin deposunda ne olur? Mazgal olur, kürek olur, işte zirai ilaçlama aracı olur, ne bileyim çöp kovası olur ama havan mermisi olmaz. Yani olmaması gerekir. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin deposundan havan mermisi çıksa biz ne oluyor ya falan deriz değil mi? Yani baktığımız zaman böyle bir durumla karşı karşıyayken ve aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim öncesini ifade etmişti. Eğer yine benzer şeyler yaşanırsa çünkü devlet bir ödenek harcıyor Erdoğan. Yani ben size bir ödenek veriyorum. Belediye başkanısınız. Belediye başkanı olarak gidiyorsunuz. Havan mermisi alıyorsunuz mesela onunla. Belediyeye asfalt almanız gerekirken. Bu tabii ki devlet tarafından kontrol edilen bir şey. Burada dikkat edilmesi gereken mevzu şu. Terör mücadele konusunda Milli Güvenlik Kurulu kararı alınmış bir karar var. Tutanakları geçmiş. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından ifade edilmiş bir olay var. Bunu hükümet icra ediyor. Doğru. Ama bu devlet politikası. Yani bunun bu şekilde yani bunu sadece hükümet yapıyormuş gibi lanse edilmesi doğru. Tamam icracı olan hükümet ama bu devlet politikası. Yani bugün AK Parti değil de C partisi olsa ya da bir başka partide iktidar olsa devlet diyecek ki bir dakika sen burada böyle böyle bir şey var ve bu benim kırmızı çizgilerimi geçiyor. Havan mermisi buldum diyor adam yani şeyde. Daha ne desin? Bu belediyelere kayyum atanması sonrasında bir furya çıktı. Ankara ve İstanbul'a da kayyum atanabilir mi diye. Yani şimdi kayyum atanması için illa İçişleri Bakanı'nın bir şey ifade etmesine gerek yok. Yani İçişleri Bakanlığı'nın bir belediyeye kayyum atamasının gerekçeleri ortadadır. Yani terörle mücadele, yolsuzluk ve devlet imkanlarının kötüye kullanılması gibi olanaklar kayyum atanmasının ana maddelerinden birini oluşturuyor. Mesela yanlış hatırlamıyorsam Atakent Belediyesi'ne kayyum atanmıştı geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da. Terörle mücadele maddesine göre değil ama görevi kötüye kullanma, ihmal, suistimal, yolsuzluk bu iddialar vardı. Ve aldılar görevden. Örnek veriyorum yani. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu konuya değindi. Yani Ankara ve İstanbul için kayyum atanması doğru değil. Çünkü terörle mücadelede bir durum yok. Söz konusu değildi. Ha, örnek veriyorum bilmem ne ilinin bilmem ne belediye başkanı yarın bir gün terörle mücadele konusunda bu çizgileri aşıp başka bir şekilde terörle mücadeleye karşı koyar şekilde bir hamle yaparsa ona da kayyum atanır. Ya da ne bileyim bir belediye başkanı yolsuzluk yapılırsa iş çığırından çıkarsa devlet imkanları hoyratça kullanılırsa buna da kayyum atanır. Ama İstanbul ve Ankara için bunun şu aşamada söz konusu olmadığını ifade etti ve ilerleyen dönemde de böyle bir şeyin olmaması gerektiğini söyledi. Ama şöyle bir gerçeklik var. Özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı arasındaki bu polemik bence çok uzadı. Yani bu kadar uzamasına bile gerek yoktu. Ama benim şahsi fikrim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti neden kaybetti? Biraz da polemiklerden dolayı kaybettiler. Ortada var olmayan bir şeyin ortaya getirip bundan sonra bunun savunma mekanizmasında hayır öyle bir şey yok diye sürekli savunma, sürekli savunma, sürekli savunma karşı tarafı yüceltir. Ve karşı tarafı yücelttiği için de işte 23 Haziran seçimlerinde ortaya o fark çıktı. AK Parti siyasetçilerin bu konuyla ilgili gerekli tecrübeleri edindiklerini düşünüyorum. Çünkü tamam 3,5 yıl bir seçim görünmüyor ama 3,5 yıl boyunca bu polemiklerine sık sık devam edeceğini söyleyelim. Ama Türkiye'nin enerjisini bunlarla değil, etrafındaki işlerle yoğunlaşması gerektiğinin altında özellikle çizmekte fayda var.
Peki, evet, gündemin başlıkları bunlar da sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza.
Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
Sağ olunuz. TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Polis Akademisi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Mehmet Levent Yılmaz stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk,
programımıza. Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Evet, 12 Eylül Perşembe gününe çevrildi gözler. Hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var. Bir de Avrupa Merkez Bankası da aynı günde toplantı yapacak. Onunla ilgili haberler var. Ne çıkar bu toplantılardan size göre?
Şimdi biz tabii içeriye biraz daha fazla odaklandık. Uzunca süredir faiz rakamları çok yukarıda gittiği için reel sektörün zorlandığı, hatta 3 çeyrek üst üste daralma yaşadığımız bir ekonomiyle baş etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla içerisi biraz daha bizim için dışarıya göre önemli hale geldi bu hafta. 12 Eylül Perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak. Bir önceki toplantıda biliyorsunuz 425 bas puanlık bir faiz indirimi gelmişti. Bu toplantıda da faiz indirimlerinin devam edeceğini öngörüyoruz. Zira geçtiğimiz hafta gelen enflasyon verisi bunu destekler nitelikte. Beklenilenden biraz daha hızlı düşüş başladı enflasyonda. Hatta tek haneye doğru bu yılın içerisinde gidiyoruz. Tek haneli enflasyona yeniden dönecek gibiyiz. Tabii bu Merkez Bankası'na da alan açıyor. Çünkü temel amacı biliyorsunuz Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı. Yani enflasyonla mücadele. Bu konuda da faiz aracını sıkça kullandı Merkez Bankası geçtiğimiz dönemde. Olumlu etkileri oldu, olumsuz etkileri oldu. Olumsuz etkileri ağırlıklıydı. Ekonomideki daralmanın ana sebeplerinden bir tanesinin işte o yüksek faiz rakamları olduğunu da söyleyebiliriz. Onun için 12 Eylül gününe kilitlenmiş durumdayız. Tabi burada önemli olan şu, bir faiz indirimi kesin gibi görünmeye başladı. Burada bir artık soru işareti yok ama ne kadarlık bir faiz indirimi gelecek? Yine geçtiğimiz hafta ekonomistlerin tahminlerinden yola çıkılarak yapılan analizlerde ortalama 275 bas puan görünüyor faiz indirimi. Yani bir 2,75'lik bir faiz indiriminden bahsediyoruz. Ortalaması bu ama ben Merkez Bankası'nın elinde fırsat varken biraz daha önden yüklemeli bir faiz yapabileceği kanaatini taşıyorum. Belki bir 300-350'yi görebilecek gibi görünüyoruz. Çünkü fırsat varken aşağı gelmek gerekiyor. Gerçekten reel sektörün oldukça ihtiyacı var buna. Piyasanın buna çok ihtiyacı var. Beklentiler bu şekilde gelişiyor Merkez Bankası tarafında. Avrupa Birliği Merkez Bankası biliyorsunuz Almanya'nın duraklamaya başlaması, Almanya'da yaşanan sorun, Brexit belirsizliği, yani anlaşmalı mı olacak, anlaşmasız mı olacak İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması konusu Avrupa Birliği Merkez Bankası'nı oldukça meşgul eden konulardan bir tanesi. Onlar da bir süreden bu yana özellikle ekonominin, yani Avrupa Birliği ekonomisinin lokomotifi Almanya'nın yaşadığı sıkıntılardan dolayı gevşek politikaya devam edecek gibi görünüyorlar. Dolayısıyla oradan çok sürpriz bir karar çıkmayacak gibi. Oradan sürpriz karar çıkmaması, işte Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın bir süre daha faiz indirimlerine devam edecek gibi olması bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin elini rahatlatıyor. Enflasyon tarafında da olumlu sinyaller geldikçe biz sanki içeride bir faiz indirimi sürecini yılbaşına kadar devam ettirebilecek gibi görünüyoruz. Açıkçası yıl sonuna kadar Merkez Bankası'ndan toplam 400 bas puan civarında, 400-450 bas puan civarında bir faiz indirimi beklentisi var. Ben onun biraz daha önüne geçebileceğini düşünüyorum. Merkez Bankası belki 600'e kadar gidebilir. Yani 6 puanlık bir faiz indirimi yapabilir yıl sonuna kadar. Eğer koşullar bu şekilde giderse, Avrupa Birliği tarafı işte Amerika tarafı böyle giderse, hatta Brexit konusu uzadıkça, Brexit konusundaki belirsizlik devam ettikçe bize de ciddi bir alan açılacak gibi görünüyor. Ama tabii bölgesel gelişmeler de son derece
Evet.
önemli.
Bölgesel gelişmelere
Evet.
geçmeden bu olası faiz indirimi hangi sektörlere ne şekilde etki eder? Onu da
Şimdi
soralım.
açıkçası burada temel konu şu, sektör bazlı değil de artık ekonominin tamamını ilgilendiren bir durumla karşı karşıyayız. Gerçekten sektörlerin tamamında bir durgunluk yaşanmaya başlandı. İşte bunun işsizlik rakamlarına yansımasını görüyoruz. Kaldı ki büyüme rakamından bunu görüyoruz. Gayri safi yurt içi hasıla da 3 çeyrek üst üste küçüldük. Dolayısıyla bütün sektörlere olumlu yansıyacak bir büyümeden, faiz indiriminden bahsediyoruz. Sebebi şu, Türkiye finansman açığı olan bir ülke ve özellikle reel sektörün finansman ihtiyacı had safhada. Bunu karşılarken ki finansman maliyetleri arttıkça bu maliyetlerin yansıdığını görüyoruz. Yani topluma yansıdığını görüyoruz. Şimdi burada finansman maliyetlerinin aşağıya inmeye başlaması bütün sektörler açısından önemli. O da kademeli olarak büyümeyi destekleyecektir. Çünkü üretim olmalı ki siz bu üretim neticesinde istihdam sağlayabilin. Talep oluşturmak gerekiyor. O talebin oluşması için de açıkçası piyasaya nakit enjeksiyonunun yapılması lazım. Son geçtiğimiz dönemlerde Merkez Bankası'nın sıkı para politikası kapsamında o piyasa likiditesini minimuma indirmesi, hatta dönem dönem piyasadan likidite çekmesi gerçekten piyasayı çok zorlamıştı. Yeni Merkez Bankası yönetimi biraz daha bu konuda esnek davranıyor. Bunun olumlu etkilerini göreceğiz. Bütün sektörlerde hissedilecek. Tabii can suyuna ihtiyacı olan bazı sektörler var. Bunlar işte inşaat sektörü gibi, imalat sanayi gibi sektörler. Buralar biraz daha hızlı hareket edebilir ama bütün sektörlerin buna ihtiyacı olduğunun altını çizmemiz gerekiyor.
Peki, bölgesel etkilerin, gelişmelerin
Evet.
öneminden bahsettiniz. Biraz da ona
Tabii
değinelim.
şimdi İdlib konusu ortada bekliyor. Nasıl olacak, nasıl şekillenecek? Fırat'ın doğusu konusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Hani biz yani en çok birkaç hafta daha bekleriz. Eğer Amerika ile bu işi yapamıyorsak kendimiz yapmak zorunda kalırız diyordu. Bunun etkileri olacak. Çünkü Türkiye-Amerika ilişkilerindeki gerginlikler kura etki ediyor. Bunu görüyoruz. Dolayısıyla burada Türkiye'nin hani kararlılığı kesin. Burada bir tartışma yok ama tırnak içerisinde müttefikimizin ne yapacağına göre ilişkiler etkilenecek. O olumlu etkilendiği zaman kura olumlu yansıdığını görüyoruz. Olumsuz etkilendiği zaman kura olumsuz yansıdığını görüyoruz ama eskisi kadar çok ciddi hareketler olmadığını görüyoruz. Fakat o belirsizlik piyasaları rahatsız ediyor. Bu kapsamda işte bu İdlib konusu, Fırat'ın doğusu konusu bizim için son derece önemli bölgesel gelişmeler açısından. Bir diğer konu da şu, bölgedeki gelişmeleri incelersek İran konusu ortada. İran'ın özellikle son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı yaptırımlarından etkilenmesi bölgesel ticareti de olumsuz etkiliyor. Bölgesel ticaretin olumsuz etkilenmesi bütün bölgeyi negatif etkileyecek bir süreci tetikliyor. Bunun içerisinde petrol ticareti var, doğalgaz ticareti var. Diğer taraftan İran'daki gerginliklerin sadece Suriye'den göç dalgası değil, İran hattından da olası bir İran'daki iç karışıklığın göç dalgasına sebep olabileceğini zaten öngörüyoruz. İşte bütün bunları üst üste koyduğunuzda bu tarz riskler var ama bizim için Suriye, Fırat'ın doğusu kadar kritik bir risk daha var. Doğu Akdeniz konusu. Doğu Akdeniz'de ne olup ne bittiği de son derece önemli. Dönem dönem orada biliyorsunuz işte Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail, Mısır, hatta Lübnan enteresan açıklamalar yapıyorlar. İlginç hareketlerde bulunuyorlar Akdeniz içerisinde. Şimdi bütün bunlar bölgesel gerginlikler anlamına geliyor. O bölgesel gerginliklerde piyasanın istemediği, sevmediği şeyler ve piyasa bu sevmediği şeylerin sayısı arttığı zaman ürkek hareket etmeye başlıyor. O da rakamları etkiliyor, olumsuz etkiliyor. Bütün bunları takip ediyor olmamız gerekiyor süreç içerisinde. İşimiz kolay değil ama şunun da altını çizmek lazım. Açıkçası bu kadar yüksek riskle ve yoğunluklu belirsizlikle neredeyse 2013'ün yazından bu yana mücadele eden bir ekonomiden bahsediyoruz. Açıkçası bu ekonominin ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor. Evet, etkilendik işsizlik rakamları. İlk iki defa kur şoku yaşadık, kabul ediyorum. Üç çeyrektir küçüldük, tamam, ama buna rağmen hızlı toparlanmayı sağlayabilecek bir altyapının olduğunu da görmüş olduk. Aslında bu stres testlerinde geçmiş olduk. Bunun çok çok çok daha azı 2001'de felaketle sonuçlanmıştı, hatırlayalım. Evet, şu anda da bazı ekonomik sorunlar olduğunu biliyoruz. Ama bunları hızlı toparlamak için atılan adımların da hızlı sonuç vermeye başladığını göz ardı etmeyelim. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayındaki kur şokunun ardından çok hızlı bir şekilde %24-25'e giden TÜFE'den, tüketici fiyatları endeksinden, %50'lere giden bir yurt içi üretici fiyatları endeksinden bahsediyoruz. Ama geçtiğimiz ay 15'e geldi TÜFE, yurt içi üretici fiyatları endeksi de 13'e geldi. Yani ve ilk kez TÜFE'nin altına gerilemiş oldu. Bu da son derece önemli bir gelişme. Çünkü orada biz maliyet enflasyonunun etkilerini de görürüz. Yani üretici fiyatlarındaki artışın tüketiciye yansımasını da görürüz ki orada geçişkenlik çok fazladır. İşte bütün bunları üst üste koyduğumuzda bir toparlanmaya işaret ediyor. Ama riskler var mı? Var. İşte o riskleri yöneterek toparlanmamız bizim için son derece önemli. Çünkü bölgesel gelişmeler bizi tetikliyor. Sadece içeriğiyle uğraşmış olsaydık bu iş çözülmüş olurdu. Sadece dışarıyla uğraşmış olsaydık içeride bu sorunlar yaşanmamış olurdu, ama dışarının içeriye etkisi de çok fazla. Yani içeride evet gelişmekte olan bir ekonomi olduğumuz için zaten hani adı üzerinde gelişmekte olan ekonomilerin sorunları olur, eksiklikleri olur, onları tamamlaması gerekir. Zaten onlarla mücadele ederken bir de dışarıdan gelen etkilerle biliyorsunuz mücadele etmek zorunda kaldık. İşte Brunson krizi, yaptırımlar, ardından gelen işte o Amerika Birleşik Devletleri tarafından Fırat'ın doğusu ile ilgili yapılan açıklamalar, silah yardımları vesaire, bütün bunlar ciddi gerginlikler yarattı. Ama özetlersek bütün bu uzun süreci öncelik birkaç hafta içerisinde Amerika ile ilişkileri takip edeceğiz Fırat'ın doğusu üzerinden. İdlib konusu son derece önemli. Oradaki çözümsüzlük, olası bir çözümsüzlüğün yaratacağı göç dalgası. Biliyorsunuz Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu. Kapıları açmak zorunda kalırız dedi. O risk devam ediyor. Doğu Akdeniz konusu var. Öte yandan İran gelişmeleri bizim için son derece önemli olacak.
Peki bir de dünya için önemli olan ticaret savaşları
Evet.
başlığı var. Tabii ki Avrupa'daki Brexit süreci de yine hem bizi hem dünya ekonomisini etkileyecek.
Şimdi
Bu ikisiyle ilgili neler
evet, ticaret
söylersiniz?
savaşları konusu bazen böyle dozajı artıyor, bazen dozajı düşüyor, ama gündemde kalmaya devam edecek. Çünkü Amerika ile Çin arasında yaşanan şey dış ticaret açığı üzerinden kurgulanmış bir savaş değil. Bir dünyada güç hakimiyetine yönelik planlanmış bir savaş olduğu için ön planda ticaret olabilir ama arka planda bir hakimiyet savaşı var. Dolayısıyla ticaret savaşları devam edecek. Kimse ticaret savaşlarının öyle bir sihirli değnekle bitmesini beklemesin. Trump'ın tweetiyle bitmeyecek bir şey bu veya Çin'den gelecek yumuşama açıklamalarıyla bitmeyecek bir şey bu. Bunun dozu dönem dönem artacak, dönem dönem azalacak, ama ticaret savaşları devam edecek. Burada tahmin edemediğimiz tek şey şu: Brexit anlaşmalı mı olacak, anlaşmasız mı olacak konusunda. Açıkçası Brexit o veya bu şekilde olacak, onu biliyoruz. Ama bu ne zaman olacağı konusu son derece önemli. Yani İngiltere Parlamentosu anlaşmasıza çok yanaşmayacağını yavaş yavaş göstermeye başladı. İşte Boris Johnson'ın kabinesinden istifalar var. Ama bu ikisinin, yani Avrupa Birliği para birimi Euro ve Amerikan para birimi dolar üzerinde oluşturduğu baskı bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri her geçen gün daha fazla etkileyecek. Bazen gevşediğini göreceğiz, bazen sertleştiğini göreceğiz, ama bu süreç ekonomiyi, küresel ekonomiyi biraz daha yoracak. Hatta Amerika'da resesyon beklentilerinin, yani durgunluk beklentilerinin artmaya başladığı bir dönemi de başlatmış oldu.
Evet, bakalım dünya ekonomisi ve bizim ekonomimiz önümüzdeki süreçte nereye evrilecek hep birlikte göreceğiz. Çok
Ben
teşekkür
teşekkür
ediyoruz
ederim.
programımıza katıldığınız için. Polis Akademisi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Mehmet Levent Yılmaz konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop, Artvin ve Van çevreleri ve İstanbul'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Rize, Artvin, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ordu'nun batı kesimleri, Trabzon ve Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Ankara az bulutlu 27, İstanbul az bulutlu 29, İzmir az bulutlu 28, Erzurum az bulutlu 19, Amsterdam az bulutlu 19, Atina az bulutlu 31, Bağdat sıcak 34.9, Berlin sağanak yağışlı 16, Kiev az bulutlu 27, Lefkoşa sıcak 35, Londra sağanak yağışlı 17, Madrid az bulutlu 33, Mekke sıcak 42, Moskova çok bulutlu 22, New York az bulutlu 23, Paris az bulutlu 20, Pekin az bulutlu 31, Roma az bulutlu 26, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışı 25, Viyana sağanak yağışı 20 ve Zürih az bulutlu 17 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Özbekistan muhabiri Mehmet Can Bolat hattımızda. Bu kez Özbekistan'dan değil Kırgızistan'dan sesleniyor bize. Merhaba Mehmet Can Bolat. Evet, Mehmet Can Bolat'la bir telefon bağlantısı gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımız hazırlıklara devam ediyorlar. Kırgızistan'da Cengiz Aytmatov kültür programı düzenleniyor. O nedenle Mehmet Can Bolat bugün Kırgızistan'dan bize seslenecek. Hem oradaki gelişmeleri soracağız, hem tabii Özbekistan'da neler oluyor, neler bitiyor onu öğreneceğiz. Bir kere daha merhaba diyelim kendisine. Mehmet Can Bolat, merhaba. Yok ama arkadaşlarımız bağlantıyı gerçekleştirmekte biraz zorlanıyorlar anladığımız kadarıyla. Şimdi arkadaşlarımız o bağlantıyı gerçekleştirmeye çalışırken biz de stüdyomuzda bizimle birlikte olan konuğumuza akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı'ya hoş geldiniz diyelim. Merhabalar efendim.
Merhabalar, iyi sabahlar.
Teşekkür ediyoruz. Size merhaba dedik, bu arada telefon bağlantımız gerçekleşti. Bir Mehmet Can Bolat'tan son bilgileri alalım, sonra gündemi değerlendireceğiz sizinle. Mehmet Can Bolat merhaba.
Merhaba, kolay gelsin.
Teşekkür ediyoruz. Biz sizinle bağlantı yapmadan önce dinleyicilerimize bilgiyi aktardık. Kırgızistan'dasınız bugün. Cengiz Aytmatov kültür programı var. Orada neler oluyor? Tabii Özbekistan'da son gelişmeler neler? Bunları öğrenmek istiyoruz. Söz sizde.
Evet, önce buradan başlayalım. Bozkırlar'ın bilge yazarı, dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un bir programı var. Programı Anadolu Mektebi düzenliyor. Anadolu Mektebi 2012 yılında başladı. Tarihine, kültürüne, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin ve gençliğin yetişmesi için çalışan bir birim olduğunu, bir kurum olduğunu söyleyebiliriz. Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı destekli bir okul, bir birim, bir dernek ve aynı zamanda da Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösterdiğini söyleyebiliriz. Eski Tarım Bakanımız Sami Güçlü yürütme kurulu başkanlığını yürütüyor. Gerçekten önemli bir önemli çalışmalar yaptığını söyleyebiliriz. 30 ilde 3000'e yakın, yani hiç öğrenci yokken 30 ilde 3000 öğrenciye ulaşan bir kurum. Burada da Cengiz Aytmatov'un eserlerini okuyan 16 öğrenci ömre bedel programı kapsamında Kırgızistan'da Bişkek'te. Bugün tanışma toplantısı şu an düzenleniyor. Manas Üniversitesi ile işbirliğiyle düzenleniyor. Burada şu an tanışmalar devam ediyor. Bir müze ziyareti olacak, Cengiz Aytmatov Müzesi, ardından kabir ziyareti ve ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Bişkek'te açtığı bir cami ziyareti olacak. Yarın da Ömre Bedel kitabının yazıldığı Issık Göl'e gidilecek. Issık Göl'de de orada yine gençlerle tarih ve turizm gezisi düzenlenecek. Programın 3. gününde bir panel düzenlenecek. Cengiz Aytmatov'un eserlerinin, 36 eserinin anlatıldığı bir program, 4 panel olacak. Bu panelde Cengiz Aytmatov'un okumalarını yapan 16 öğrenci de sunumlar gerçekleştirecek. Sonraki günlerde de yine gezi, tarihi ve yerlerle ilgili olarak geziler düzenlenecek. Yine Manas Üniversitesi ile beraber. Bu arada Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Türk Diyanet Vakfı, Türk Dil Kurumu da bu programa destek verdiğini söyleyebiliriz. Evet, Özbekistan'daki gündem açık geçen hafta itibariyle bağımsızlık günüydü. Bağımsızlık gününde Cumhurbaşkanı'nın bir konuşması vardı. 2030 hedefi vardı. Bu hedefleri anlattı. Bağımsızlıkla ilgili olarak atalar yad edildi. Onlara şükran borçlu olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Mirzoyev. Yatırım toplantıları devam ediyor. Bölgesel toplantılar devam ediyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Mirzoyev refahın ülke geneline yayılması için ciddi anlamda bölgesel 12 vilayeti kapsayan ve çok önemli yatırım toplantıları düzenleniyor. İşte bu toplantılar devam edecek. Aynı zamanda yine Birleşmiş Milletler temsilciliği bünyesinde takım çalışmalar olacak. Bunların içerisinde yatırımdan sosyal, kültürel ve turizme kadar pek çok konunun yine bu toplantılarda ele alınacağını söyleyebiliriz. Tüm bu detayları ve gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
Mehmetcan Bolat, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Özbekistan muhabiri Mehmetcan Bolat hattımızdaydı. Kırgızistan'dan seslendi bugün bize. Biz de hemen o telefon bağlantısından önce merhaba dediğimiz konuğumuza, akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı'ya bir kere daha hoş geldiniz diyelim. Öyle başlayalım sohbetimize. Hoş geldiniz, evet. Efendim.
Güzel bir haber aslında.
Evet.
Orta Asya'nın kalbinde Kırgızistan'da. Modern Türk Edebiyatı'nın en büyük yazarları içinde, hı hı, sayılan Cengiz Aytmatov, dünya edebiyatının en büyük yazarlarından biri olan Cengiz Aytmatov'u Türk kuruluşları onun ata yurdunda, hı hı, bir kere daha Orta Asyalı kardeşleriyle anıyorlar. Çok özel ve güzel bir gün olmalı.
Evet.
Şahsen orada olmak isterdim gerçekten.
Evet, ancak bir telefon bağlantısıyla, evet, biz de katılabildik.
Yani biliyorsunuz, yazarlar, romancılar, edebiyatçılar milli kimliklerin oluşmasında ya da milli kimliklerin ayakta kalmasında çok tarihsel roller oynuyorlar. Onların oluşturduğu, edebiyat üzerinden oluşturduğu imgeler, semboller milli kimliğin birer yapı taşı haline geliyorlar. İşte bambaşka bir forma büründürüyorlar. Diyelim ki işte Arif Nihat Asya'nın bayrak şiirinin Türk bayrağı hakkındaki algımıza, kafamızdaki imaja yaptığı katkı gibi. O ya dakika Çanakkale şiiri Mehmet Akif Ersoy'un, yani Çanakkale ile ilgili kafamızda oluşturduğu şeyle ilgili, ya da Yahya Kemal'in Balkanlarla ilgili yaptığı, ürettiği metaforlar, yaptığı şiirlerindeki atıflar Balkanlarla ilgili kanaatlerimizi oluşturduğu gibi vesaire. Yani böyle bakıldığı zaman modern zamanlarda Türk milli kimliğinin oluşmasında, Türk dünyası bilincinin oluşmasında her ne kadar kitapların önemli bir kısmını Rusça yazmış ve sonradan başka dillere çevirmiş olsa bile Cengiz Aytmatov'un 20. yüzyıl modern Türk edebiyatı içinde bambaşka, çok özel bir yeri ve değeri var. O bakımdan büyük yazarı biz de rahmetle analım ve burada bizi dinleyenlere de özellikle salık verelim. Dünya edebiyatının en büyük eserleri içinde sayılan pek çok eseri var söz konusu. Bunları umalım okurlar.
Evet.
Yani aşağı yukarı 40'tan fazla dile çevrilmiş muazzam bir yazardan bahsediyoruz. Yeniden rahmet dileyelim,
evet,
büyük yazara.
Biz de saygıyla anıyoruz Cengiz Aytmatov'u. Evet, önemli gelişmeler, önemli açıklamalar var gazete manşetlerinde bölgemizde. Bir kere Türk ve Amerikan kara birlikleri Fırat'ın doğusunda devriye hareketine başladılar dün itibariyle. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. O Amerika Birleşik Devletleri ile bizim kafamızdaki güvenli bölgenin farklı olduğunu dile getiriyor, altını çiziyor. Dün Malatya'da yaptığı konuşmada da bunu önemli belirtti ve Eylül ayının sonunu işaret etti Cumhurbaşkanı. Nasıl değerlendireceksiniz yaşanan son gelişmeleri? Ya,
sokak diliyle girelim lafa. Yani dananın kuyruğu bu ayın sonuna kadar kopacak. Bir kargaşa, bir tufan, bir belirsizlik fotoğrafı söz konusu. Sadece fotoğrafın iki karesini gündeme getirirsek sorunun ne kadar büyük olduğunu anlarız. Hı hı. Dün Türkiye'deki bütün haber ajansları ve televizyonlar defalarca birinci haber olarak bu ortak karargahın kurulmasından sonra Fırat'ın doğusuna Türk birliklerinin de girmesiyle atılmış ilk devriyenin haberlerini verdiler. İşte, hı hı. Türk bayraklı şeyler, askeri birlikler Fırat'ın doğusunda son dakika haberleriyle. Ama bu büyük bir heyecan yarattı ve olanlar bitenler sanki bu bir süreç çalışıyor, bu işler iyiye gidecek, adım adım süreç devam ediyor, izlenimi alıyor. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanı'nın Malatya konuşması, yani hiç de işlerin böyle olmadığını, işlerin gayet kırılgan bir zeminde ilerlediğini apaçık ortaya koyuyor. Yani bir devriye atışıyla, bilmem neyle, olan biten şeylerle gözümüz boyanamaz. Biz meselenin üzerindeyiz. Olmazsa kendi göbeğimizi kendi keseceğiz gibi süreç devam ederken sürece müdahale anlamına gelecek bir çıkış yapması Cumhurbaşkanı'nın kafaları karıştırıyor. Yani halen daha Amerikalılarla her ne kadar ortak bir karargah kurulmuş, ortak devriyeler atılıyor olsa bile temel konuların aşağı yukarı hiçbirinde bir anlaşma sağlanamamış durumda görünüyor. Nedir bunlar? İşte derinlik ne kadar olacak güvenlikli bölgede? Türkiye 30 kilometre civarında bir güvenlikli bölge talep ediyor. Bu diyor işte Trump'ın zaten sözüydü diyor. Diğer tarafta Amerikalılar bu güvenlikli bölgeyi 5 kilometreyle sınırlı tutmaya çalışıyorlar. Türk tarafı bu 30 kilometrelik derinlikte yer alan meskun mahallelerin, şehirlerin, kasabaların da bu bölgenin içinde olmasını istiyor. Göründüğü kadarıyla Amerikalılar kesinlikle buna yanaşmıyorlar. Üç, sahadan bütün PKK-PYD unsurlarının çekilmesinin, yerel unsurlarla beraber ortak yönetime, Türk-Amerikan idaresine, yönetimine bölgenin devredilmesini Türkiye talep ediyor. Fakat burada da çok büyük bir kargaşa var. Yani çünkü bu ortak oluşturulan biliyorsunuz bu 3 maddelik mutabakatta bütün kararlar ortak alınacak prensibi var. Mesela güvenlikli bölgede dost ve düşman güçlerin tespit edilmesi konusunda ortak bir kararı Türk ve Amerikan tarafları nasıl alacaklar? Mesela PKK-PYD yapılanması dost mu düşman mı? Yani Türk tarafına kalırsa terörist bir örgüt ve düşman. Amerikan tarafına kalırsa bir ortak, yerel bir ortak ve savunulması gereken bir ortak. Şimdi ortak iki taraf bu PKK-PYD konusunda ortak kararı nasıl alacaklar? Yani bir de sahadan gelen bilgiler halen daha göstermelik, belli alanlardan PKK'lıların çekildiğini, işte buralardan mevzilerin falan kapatıldığını vesaire. Bizzat en yüksek perdeden Cumhurbaşkanı bunu ifade etti ve bir göz boyama faaliyetinin olduğu söyleniyor. Oysa bu meselenin, bu sürecin sağ salim Türk tarafını tatmin edecek şekilde gelişmesi Amerikalıların güven vermesiyle alakalı. Yani bu süreçte Türk iç kamuoyu ve Türk yetkililer şurada değiller halen daha. Yani bir anlaşma sağladık Amerikalılarla. Bu anlaşma çerçevesinde samimi olarak Amerikalılar bu süreci ilerletecekler ve Türkiye'yi tatmin edecek bir sonuç ortaya çıkacak. Halen daha bu yargının çok uzağındayız. Yani bütün Türk iç kamuoyu Amerikalıların halen daha zaman kazanmakta olduğunu, süreci manipüle ettiklerini, edeceklerini, bu PKK-PYD ortaklığından vazgeçmeyeceklerini, adeta tırnak içinde Türkiye'yi idare etmeye dayalı bir stratejiyi devrede tuttuklarına inanıyor iç kamuoyu. Yani dolayısıyla halen daha böyle bir tabloda istediği neticeyi alabilmek açısından Türkiye'nin bu kurduğu baskıyı artırması, bu yüksek tempolu baskıyı sürdürmesinden başka çıkar yol görünmüyor. Onu da en yüksek perdeden Sayın Cumhurbaşkanı en sert bir şekilde Malatya'da yaptığı konuşmayla çerçevelemiş, ortaya koymuş oldu. Zaten Amerikalılar takip ediyorlarsa Türk iç kamuoyunu muhtemelen takip ediyorlardır. İç kamuoyunun işte televizyonlarda sağda solda yazan, çizen, konuşan uzmanlar, yorumcuların havalarını alıyorlardır. Yani bir halen daha Amerikalılara bu konuda güven konusunda Türk iç kamuoyu çok mesafeli.
Hı hı.
Yani dolayısıyla bunu da dikkate almak gerekiyor. En sonunda herhalde Amerikalılar bir karar noktasına gidecekler. Türkiye'li mi, Türkiye'siz mi? Yani 82 milyonluk bir ülke, bir yanda da bir terör örgütü. Kimle çalışarak yola devam etmeye karar verecekler? Bu konuda karar vermek durumunda kalacaklar. Diğer taraftan işte yakın bu ayın sonuna Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanacak. Yeni dönem çalışmalarına başlatacak. Bu dönemde Trump'la Erdoğan arasında bir görüşme olacak. Bu görüşmede muhtemelen bunlar konuşulacak. Muhtemelen değil, konuşulacak. Diğer tarafta konuşulan konuların başlıklarından birisi de Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticari ilişkilerin 100 milyar dolar hedefine uygun bir şekilde geliştirilmesi öngörülüyor. Yani Türkiye'nin Amerika'yla çok yüksek bir ekonomik verimlilik temelinde ilişkiyi geliştirebilmesinin moral alanını bence Suriye'deki samimi ortak çalışma belirleyecek. Yani burada bir samimi ortak çalışma oluşturamazsak, yani Türk iç kamuoyundaki Amerika'ya karşı bu hassasiyet sürerse, bu algı değiştirilemezse, daha verimli, Trump'ın arzu ettiği bir Türk-Amerikan verimli, verimliden kasıt tabii tüccar Trump, yani verimliden ekonomi. Verimlilikten bahsedildiği zaman bahsedilen şey ekonomi. Trump'ın arzu ettiği gibi ekonomiyi kuvvetlendirerek ilişkileri 100 milyar dolar civarında bir yere taşınabilir mi? Ben size bir şey söyleyeyim, çok zor. Çok zor. Yani eğer bu askeri konular, güvenlik konuları, Suriye'deki kırılgan koşullar değiştirilemezse bunun başarılabilmesi mümkün değil. O zaman Amerikalılar şu soruyu sormamız gerekiyor. Ya siz Türkiye'nin dostluğu, ticari potansiyeli, siyasi ağırlığının karşısına neyi koyuyorsunuz Orta Doğu'da? Yani PKK'yı koyarken, PYD'yi koyarken aslında neyi koyuyorsunuz? Oradan nasıl bir sonuç, netice elde edeceksiniz ki bu netice Türkiye'yi küstürecek kadar, Türkiye'nin endişelerini kuvvetlendirecek kadar önemli? Şimdi bu soru ve bu soru üzerine yapılan yorumlar, spekülasyonlar, projeksiyonlar Türkiye'yi ürkütüyor. Demek ki ortada gerçekten Suriye'de bir PKK devleti kurmaya dayalı bir strateji var ve bu stratejiden asla bu Amerika vazgeçmiyor. Bu Türkiye'yi korkunç derecede tahrik eden ve rahatsız eden bir tablo. Yani çünkü böyle bir tablo Türkiye'ye karşı 40 yıl Türkiye'yi bölmeye odaklanmış bir örgüt, Türkiye'nin sınırlarında bir devlet kuracak ve Türkiye buna rıza gösterecek, müsaade edecek. Parçalı, üniter karakterini kaybetmiş bir Suriye ile yaşamaya başlayacak. Yani Türkiye'nin hiçbir şekilde kabul etmeye yanaşmadığı ve bedeli ne olursa olsun bu böyle bir projeyi engellemeye hazır olduğu bir konjonktürdeyiz. Yani bütün şeyler, demeçler, devletteki bütün Milli Güvenlik Kurulu kararları vesaire başta olmak üzere dil, üslup, teyakkuz, yönetilen süreç açıkça bunu ortaya koyuyor. Bakımdan dediğim gibi bu ay sonuna kadar muhtemelen tablo belli olacak. Ya birlikte Amerikalılarla yürüyecek ya da Amerikalılara rağmen sahada yepyeni bir tablo ortaya çıkacak.
Evet, şimdi bir diğer önemli konu başlığı Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler. 15 ailenin olduğu söyleniyor. Sayı zaman içerisinde arttı, artmaya da devam edecek gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da bu ailelerle ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Diyarbakır'daki cesur anaların isyanı Kandil'deki kan tüccarlarına diz çöktürecektir. Teröristlerden er veya geç bu işin hesabını soracağız diye konuştu. Bir yandan da aileler örgüt tarafından tehdit tehdit edildiklerini söylüyorlar, dile getiriyorlar. Nasıl değerlendireceksiniz yaşanan son durumu?
Bir defa bu olay yeni bir olay değil. Yani arkada bıraktığımız 35-40 yıllık süreç içinde örgüt insan kaynaklarından insan kaynağı devşirme alanlarından birisi olarak çocukların kaçırılması ve PKK'lı olarak ideolojik eğitimden geçirip yetiştirilmesi üzerine bir strateji götürüyor. Bu sadece Türkiye'de değil, bugün gazetelerde vardı, aşağı yukarı 10 bin çocuk Suriye'de kaçırılmış ve PKK'ya dahil edilmiş durumda. Yani dolayısıyla bu bir sürü bile uluslararası kuruluşun raporuna da geçmiş durumda. Dolayısıyla PKK'nın kaçırdığı çocuklar sorunu lokal, yerel bir sorun değil, küresel bir sorun olarak Birleşmiş Milletler zeminine kadar gitmiş, taşınmış bir mesele. Fakat PKK'nın arkasında olan güçler, insan hakları gibi, demokrasi gibi süslü laflarla PKK ve uzantılarını süsleyerek, ambalajlayarak dünyaya pazarlayan, Türkiye'ye kabul ettirmek isteyen güçler, bu nevi sorunlar karşısında derin bir suskunluğa gömülüyorlar. Yani böyle bir tablo karşısında susuyorlar. Yani Türkiye'de yıllardan beri dediğim gibi PKK'nın çocuk kaçırarak PKK'lılaştırdığı ve işte militan yapısını güçlendirdiği bir şeyden, tarihten geliyoruz. Fakat şimdi zaman zaman da bu nevi eylemler çok münferit düzeyde olmuştu, itirazlar. Fakat bu defaki tablo farklı. Çünkü aşağı yukarı Türkiye'de örgütün %95-96 belki 98 düzeyinde tasfiye edildiği, askeri kapasitesini kaybettiği, alan hakimiyeti, şehirlerdeki psikolojik üstünlüğünü kaybettiği, alan hakimiyetini dağlarda kaybettiği, Türkiye'ye karşı muazzam bir başarısızlık tablosuyla karşı karşıya kaldığı, bırakın Türkiye'yi, bütün Kuzey Irak hattında Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarıyla birlikte Pençe 1, 2, 3 vesaire aşağı yukarı Türkiye sınırlarının 20-30 kilometre derinine kadar Türkiye'nin kontrol ettiği, Kandil'e dayandığı, Suriye'de de işte bu bölge sebebiyle PKK'ların daha güneye doğru itileceği bir tablo içerisinde örgütün sürekli vasat kaybettiği, güç kaybettiği, zemin ve psikolojik üstünlüğünü tamamen kaybettiği bir konjektürde daha önce tehdit ettikleri aileleri tehdit edememeleri, daha önce baskı kurdukları ailelere üzerinde baskı kuramamaları sebebiyle spontan kendiliğinden bir isyan başlıyor aslında Güneydoğu'da. Belki de yılların isyanı bu. Çocuklarının yıllarca istemeden PKK'nın kaçırdığı, götürdüğü, militanlaştırdığı bir tarihsel hikayenin anneleri, babaları, aktörleri belki ilk defa şimdi baskının olmadığı bir ortamda durumu protesto ediyorlar ve örgütle irtibatlı bir siyasi organizasyonun Diyarbakır İl Başkanlığı önünde şeyler yapıyorlar. Oturma eylemleri yapıyorlar. Sayı dediğiniz gibi 15'e ulaşmış durumda ama daha da artması bekleniyor. Büyük bir dalgaya ulaşacak. Türk iç kamuoyu muazzam derecede ilgili konuya. İşte haber ajansları, televizyonlar, gazeteler önemli yerler veriyorlar hadiseye. Halen daha ne hikmetse uluslararası bir haber haline dönüşemiyor. Yani bu işler maalesef Türkiye'ye karşı tutumun getirdiği tablo, bunları maalesef Batı dünyası görmek istemiyor, görmüyor. Yani PKK'nın çocuk askerleri, PKK kendilerine çalışıyorsa sorun olmuyor. Böyle bir ilk insan haklarını, demokrasiyi çifte standart temelinde algılayan bir Batı ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu başlayan çocukların kaçırılmasına, çocukların kaçırılmasına karşı annelerin başlattığı bu büyük isyan dalgası tahmin ediyorum devam edecek. Ve bu örgütü çok zor durumda düşüreceği gibi şeyleri de, örgüt de, eklentili yapıları, legal yapıları, yani HDP'yi de çok zor duruma düşürecek. Yani düşünün, insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, kayyum atanmaması, seçilmiş belediye başkanlarının yerinde durması vesaire gibi, ortak yaşamın kurulması gibi, hukuk devleti gibi süslü lafları kendilerinin bu örgütle irtibatını kesmemeleri ve terörü açıkça kınamamalarına rağmen tuttukları bu jargon, bu dil bu tip tablolar karşısında boşa çıkıyor. Boşa çıkmış vites gibi. Yani sen şimdi bu ailelerin çoğu diyor ki bizim çocuklarımıza daha götürecek şebekede HDP aracı oldu bu işe diyor. Bu buraya girdi bir daha çıkmadı diyor. Buradan gitti diyor vesaire. Yani bu çok korkunç ithamlar. Yani bir legal siyasi partinin bir terör örgütünün insan kaynağını oluşturmasına yardımcı olması, aracı olması gibi bir tabloyla karşı karşıyaysak eğer bu çok dramatik bir tablo. O zaman siyasetle ne yapılıyor? Yani bir siyasi parti böyle bir şeye ortaklık oluşturduktan sonra bir demokratik hukuk devletinin sınırlar içinde kurulmuş faaliyet yürüten bir parti olma vasfını kaybediyor. Başka bir iş yapıyor çünkü. Yani belki daha önce de yıllardır yapılmış edilmiş işler ilk defa bu fiili durumla beraber bu oturma eylemleriyle birlikte somut birer örnek olaylara, bir dizi olaya dönüşüyor. Çünkü bu ailelerin, annelerin her birinin bir hikayesi var. Her biri bir hikaye yazıyor ve hikayenin orta yerinde örgüt ve parti var. Bu ağlardan çocukların kaçırılmasına dair bir hikaye var. Tahmin ediyorum bu süreç belli etkiler yaratacak. Bu çocukların bırakılması, belki bir kısmı bırakılabilecek. Aileler çocuklarına kavuşabilecekler. Bir kısmı belki nerede olduğu bilinmiyor. Yani çünkü yani böyle bir örgütsel faaliyet sonucunda bu çocukların nerede olduğunu kestirebilmek de son derece güç. Suriye'de mi? Türkiye'de mi? Irak'ta mı? Yaşıyorlar mı? Yani ne durumdalar? Bunları bilmiyoruz. Bir de tabii açıldıran bu çocuklar kaçırıldıktan sonra büyük bir beyin yıkamadan ve özel ideolojik eğitimden geçiriliyorlar. Belki de 4 yıl önce kaçırılan, 5 yıl önce kaçırılan, 14 yaşında kaçırılan çocuk şimdi 20 yaşında ve ideolojik bir militanı haline gelmiş durumda örgütün. Yani ailelerin dramını anlatmak açısından söylüyorum. Daha büyük bir dram.
Evet.
Yani dolayısıyla bu mesele Türkiye'nin gündemde tutması, ayakta tutması gereken son derecede önemli bir mesele. Yani gerçekten Türk iç kamuoyu büyük bir destek, katkı yaptı. Yapmaya devam ediyor. Sivil toplum örgütleri, kamuoyu yapıcıları, bu duyarlılığa sahip sanatçılar vesaire aileleri ziyaret ediyorlar. Desteklerini sunuyorlar. Tabii bu arada Malatya'da bir atıf yaptı Cumhurbaşkanı. Dedi ki, cumartesi annelerine Galatasaray Lisesi önünde eylemlerinde destek veren sanatçılar neredeler? Gerçekten çok haklı ve güzel bir atıf yaptı. Evet, neredeler? Ya o sanatçıların gerçek bir sanatçı duyarlılığıyla, insan hakları duyarlılığıyla yaklaşıyorlarsa meseleye, burada da benzer bir hassasiyeti göstermeleri beklenir. Yani anneler arasında bir ayrım yapılmayacaksa, ki yapılmaması gerekir. Bu atıf da önemliydi gerçekten. Hafta sonunun altı çizilmesi gereken önemli atıflarından birisiydi.
Evet, önemli gelişmeler. Bakalım ne şekilde devam edecek. İl başkanlığı önündeki ailelerin sayısı artacak mı? HDP il yöneticileriyle ilgili bir soruşturma açıldı, bilgisi de var. Bunu nasıl değerlendireceksiniz?
İşte bu il başkanlığı önünde eylem yapan ailelere baskı yapıldığı, tehditte bulunulduğuna dair şeyler var, iddialar ve başvurular var. İlgili merciler bunu inceliyorlar. Bununla ilgili belli süreçler yönetiyorlar. Bunların ne şekilde, hangi mecralarda ceryan ettiğini öngörmek bizim açımızdan mümkün değil. Yani gizli kapaklı, daha doğrusu soruşturmaya konu olmuş işler. Dolayısıyla güvenlik birimlerinin, yargının işleri bunlar. Muhtemelen savcılık, vilayet vesaire devletin ilgili organları, kurumları neyse bu süreci götürüyorlardır. Fakat Görünen tarafında ise il başkanlığına girip çıkanların bazılarının, hatta yöneticilerinin eylem yapan anneleri taciz ettikleri, tahrik ettikleri, aralarında bazı şeylerin olduğu, tehditkar cümleler kurdukları falan görülüyor, anlaşılıyor vesaire. Ama bununla ilgili bütün güvenlik tedbirleri göründüğü kadarıyla başta il başkanlığı önünde olmak üzere alınmış durumda. İnanın ki yani süre bitiyor şimdi. Biterken şu temenni de bulunalım ki bütün anneler çocuklarına sağ salim
kavuşsunlar.
Bundan sonra böyle bir trajedik hadise yaşanmasın.
Peki, çok teşekkür ediyoruz
programımıza
katıldığınız için. Sağ olunuz. Akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni Gün.